Merhaba herkese. Size... Değerli eğitmen hocalarımla birlikte bu akşam PMP sınavı ile ilgili sohbet edeceğiz. Yenilikler neler, değişiklikler neler, sınav sistemi değişiyor mu? Ben Gönenç, İstanbul Kurumsal Gelişim'den kısaca değerli hocalarımı da kendilerini tanıtmaları için söz vereyim. Gökhan Hocam.
Merhabalar, ben Gökhan Tekir. İstanbul Kurumsal Gelişim'de proje yönetimi eğitimleri, MS Proje Kullanarak Proje Planlaması, PMP sınavı gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyorum. Evet, benden bu kadar.
Ali Hocam.
İyi akşamlar. İsmim Ali, Ali Oturaklı. Ben de İstanbul Kurumsal Gelişim'de MS Project, proje yönetimi ve sınav hazırlık eğitimleri vermekteyim.
Teşekkürler. Can Hocam.
Merhabalar, ben Can İzgi. İstanbul Kurumsal Gelişim bünyesinde proje yönetimi, program yönetimi, Microsoft Project, PMP sertifika sınavına hazırlık eğitimlerini vermekteyim.
Peki, dilerseniz şöyle bize son zamanlarda sık sorulan sorularla başlayalım. Önce en basit soruyla başlayalım. Can Hocam, şu anda PMP sınavına girmek isteyen adaylar sınava girebiliyorlar mı? Şu anda sınav merkezleri açık mı? Veya başka yöntemlerle online sınava girilebiliyor mu bugünlerde? Teşekkürler.
Ülkemizde teorik olarak iki seçenek var. Online olarak sınavı almak veya Pearson VUE merkezine gitmek. Bu da sadece İstanbul ve Ankara'da var. Pearson VUE'nin merkezinde sınava girmek günümüzün şartlarından dolayı birçok zamanlarda birçok günde mümkün olmuyor. Hatta uzun bir sürede mümkün olmayabilir. Birkaç hafta boyunca da bu mümkün olmayabilir. Fakat online olarak ülkemizde şu anda PMP sertifika sınavına girmek mümkündür online olarak.
Peki Can Hocam, ben şimdi gün almıştım diyelim ki, 24 Nisan'ı almıştım çok önceden ama 24 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nasıl gireceğim sınava? Sınav merkezine girmek istiyordum. Önceden, 2 ay önceden gün almıştım diyelim ki.
1 Temmuz 2020 tarihine kadar sınavı herhangi bir noktada, sınav randevusunu herhangi bir noktada değiştirmek mümkündür ücretsiz olarak. Dolayısıyla bu kişinin karşısındaki seçenek ya sınavı ertelemek olacaktır başka bir güne ücretsiz olarak veya sınavı online şekilde alacak şekilde değiştirmek olacaktır yine ücretsiz olarak. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağının olduğu bir gün için online alabilir. Sokağa çıkma yasağı olmadığı zamanlarda da sınav merkezi o anda açık olmayabilir. Dolayısıyla sınav merkezi de online sınavı tetikliyor olabilir. İlgili PMP'yi hedefleyen kişinin tercihleri dışında olabilir.
Can Hocam, bir şey ne kadar zaman... Pardon.
Gökhan
Hocam, buyurun.
Bu sınav tarihlerini değiştirme meselesi aslında bir $100'luk bir masraf vardı. Doğru mu hocam? Can Bey, bunu...
Şimdi şöyle bir durum var. Evet. Koronavirüsten önceki dönemde zaten online PMP sınavı yoktu. 30 günden daha uzun bir tarih öncesinden sınav ücretsiz olarak değiştirilebiliyordu. 30 günde son 48 saat arasındaki bir dönemde $70 ücret ödeyerek sınav tarihi değiştirilebiliyordu. Son 48 saatte normal şartlarda değiştirilemiyordu. Fakat mücbir sebep olduğu zaman son 48 saatte de sınav değiştirilebiliyordu. Fakat şu an itibariyle 1 Temmuz 2020'ye kadar bunlar artık dikkate alınmıyor. Sınavın tarihini değiştirmek isteyen bir kişi ücret ödemeyecektir. Veya sınavın formatını, şeklini değiştirmek isteyen bir kişi ücret ödemeyecektir.
Hocam, mesela, ne kadar zaman kalana kadar değiştirebilirler?
Şu an itibariyle bir alt sınır gözükmüyor. Şeyde PMI tarafında şu an itibariyle bir alt sınır gözükmüyor. Tabii ki benim tavsiyem mümkün olduğunca erken bir tarihte ilgili katılımcının bunu yapmasıdır. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi bu aralar kurallar çok sık değişiyor.
Bir de şey de söylemek.
Can Hocam, sınav tarihine başvurmuş, gün almış biri online sınavı almak isterse, koşullar belli, ne yapması gerekiyor?
İlk önce hali hazırdaki sınav tarihini iptal edecek birinci aşama. Hali hazırdaki sınav tarihini iptal ettikten sonra yeni bir sınav tarihi almak için ilgili web sayfasından başvuruyu yapacak. Yeni sınav tarihi almak istediği zaman online seçeneğini seçecek.
Peki Can Hocam. Yakın zamanda sınava girmek üzere önceden gün almış bir katılımcımız vardı. Bizden ders almış bir öğrencimiz vardı. Ona bir yazı geldi. Dilerseniz sınavı online alabilirsiniz. Herhangi bir ücret alınmayacak diye. Peki online sınav daha önce ben alan bir kişiyle tanışmadım. Sınavda kopya çekilmediğini nasıl garanti ediyorlar? Ekranımı izliyorlar? Ekranda karşıda bir kamera var ve onun karşısında birisi sınavı izliyor mu? Bu sorular da gelecektir. Online sınav nasıl olacak?
Tamam. Online sınav konusunu ben biraz inceledim. Benim kendi değerlendirmem online sınavda kopya çekmek veya etik olmayan bir şey yapmak normal sınavdan daha zor günümüzün şartlarında. Detaylarını şimdi açıklayayım. Online sınavda bir Pearson tarafından yollanan bir program bilgisayara install ediliyor. O program çalıştırıldığı zaman program bilgisayarı kilitliyor. Eş zamanlı olarak başka bir web sayfasını açamıyorsunuz. Bilgisayarda başka bir program açamıyorsunuz. Sadece o program çalışıyor. Bu programda aynı zamanda bir AI, Artificial Intelligence programı var. Artificial Intelligence programı bilgisayarın kamerasından ilgili kişinin hareketlerini kaydediyor ve izliyor. Ve benzeri bir şekilde bilgisayarın mikrofonundan ortamdan gelen sesleri kaydediyor ve izliyor. Buna ilaveten bir tane denetçi bulunuyor sınavda. Denetçi de bilgisayarın kamerasından bu kişiyi izliyor, bir insan da izliyor. Denetçi de yine bilgisayarın mikrofonundan ortamdaki sesleri izliyor. Sınav başlamadan önce sınava girecek kişi bilgisayarın kamerasını alıyor. Sınava gireceği odada dolaşmaya başlıyor. Kamerayla odanın detaylarını gösteriyor. Denetçi bazı şeyler söyleyebiliyor. Mesela ortalıktaki kitaplar kaldırılmalıdır. Şuradaki tabloyu daha detaylı incelemek istiyorum vesaire gibi. Ve sınav esnasında odanın kapalı olması, kapının kapalı olması isteniyor. Gerekirse kapıyı kilitleyebilir evde çocuğu varsa. Kapı açılma sesi duyulduğu anda bir şey vardır. Burada bir uyuşmazlık vardır. Beklentiyi karşılamama durumu vardır. Tabii ki odanın dekorasyonu bu AI programı tarafından da kayda alınmakta, incelenmektedir o şekilde. Aynı zamanda bilgisayarını koyduğu masa, sandalye, onun yakın çevresi de sınav başlamadan önce kamerayla taranmaktadır, yapılmaktadır. Kayda alınmaktadır ve hem AI programı hem de deneyici bunu incelemektedir. Sınavdan önce ilgili kişi şeyini gösterir. Fotoğrafı ve imzası bulunan bir kimliğini gösterir. Daha önce onun bir fotoğrafını denetçiye yollar o şekilde. Ondan sonra sınav normal şartlarda devam etmektedir. Denetçi veya AI programı mesela bir kişi ekrana bakarken makul bir süreliğine yüzünü başka bir tarafa çeviriyor ve bir yerden bir şeyler okuyor gibi hissettiği zaman denetçi mesela odanın o kısmını göstermesini isteyebilir veya başka şeyler isteyebilir. Dolayısıyla
bayağı zor görünüyor.
Evet, normal şartlara kıyasla kopya çekmesi benim değerlendirmem biraz daha zordur online sınavda.
Teşekkürler Can Hocam. Peki Gökrem Hocam, sizce bir defa online sınav yaygınlaşırsa bundan sonra tekrar offline'a dönüş olur mu? Yani bu kadar güvenlik önlemi varsa, gerçi bizde çok fazla yaratıcılık vardır bu kurallara rağmen, değişik şeyler duyacağımızdan eminim ama bu sistem oturursa tekrar offline'a dönüş olur mu sizce bundan sonra?
Bence hem sınavda hem de artık eğitim ortamlarında da pek kolay kolay offline'a yani dönmek istemeyeceğiz. Online bir şekilde devam etmeyi daha çok tercih edeceğiz gibi geliyor. Bu virüsün bir de evet pek çok dezavantajı var. Büyük ekonomik açıdan sorunlar yaşattı ama eğitim açısından veya evden çalışmayı senelerdir insanlar söylüyordu yapalım yapalım. Şimdi bir anda mecbur kaldık ve bir anda yaşamak zorunda kaldık ki PMI bile aslında hani 4 saatlik bir sınavı nasıl yaparızın derdine düşünce bir anda hemen çözüm buldular ve çok kısa bir sürede yani bir 15-20 gün içinde hemen bunu hayata geçirebildiler. Onun için yani insanoğlu çok hızlı bir şekilde uyum sağlıyor. Bence bunun konforunu, rahatını yaşadıktan sonra pek geri dönmeyeceğiz gibi geliyor.
Teşekkürler Gökhan Hocam.
Ben teşekkür ederim.
Peki Ali Hocam, burada bir sınav ücreti alınıyor. Bu sınav ücreti sınav offline yapılırken tabii ki sınav merkezine de ödenen bir ücret vardı. Sınav online'a geçince acaba bu ücretlerde bir değişiklik oldu mu ya da olacak mı? Bir açıklama var mı acaba? Duydunuz. Ali Hocam mikrofonu açabilirsek.
Ben de Can Hoca kadar derinlemesine olmasa da biraz araştırdım. Herhangi bir şekilde ücreti değişeceğine dair bir şeyle karşılaşmadım. Evet doğru sınav merkezine ödenen bir para vardı. Ama İngilizcesiyle proctor, Türkçesiyle denetçiye de bir para ödenmesi gerekecek. Dolayısıyla muhtemelen o programın kullanım hakkı vesaire onu karşılayacaktır. Ücrette bir değişiklik olmayacaktır diye düşünüyorum.
Peki teşekkürler. Can Hocam bizler de denetçi olabiliyor muyuz? Ya da onun şartı var mıdır? Sertifika gerekir mi denetçi olmak için? Hangi şartlar aranır?
O Pearson View tarafından organize edilen bir şey. Benim tahminim bir kere PMP sertifikası şartı aranmayacağı cinsindedir. Pearson View'un kendi içinde dahili denetçiler için hazırladığı eğitimler olabilir. Kendi içinde sertifikası olabilir, dışında sertifikası olabilir. O tamamen ayrı bir uzmanlık alanı. Aynı online olmayan bir sınavda sınav merkezine gittiğimiz zaman oradaki denetçinin yetkinliği neyse buradaki denetçinin de yetkinliği ona benzer bir şey oluyor. Tamamen aynı olmuyor tabii ki de. O ona benzer ayrı bir yetkinlik oluyor. O apayrı bir konu.
Can Hocam o zaman biraz evvel benim açıklamalarımla sizinkini birleştirirsek Proctor aslında olay hala Pearson View'un sorumluluğunda. Yani evet. Proctor'u falan o atıyor diye.
Doğru evet tamam. Doğru.
Peki teşekkürler Can Hocam. Peki Gökrem Hocam şimdi sınav birkaç defa değişmesi gündeme geldi ve ertelendi değil mi? 31 Aralık 2020 sonra Temmuz 2020 olarak 1 Temmuz olarak değişti. Şimdi 31 Aralık deniyor. Tabii biraz kafalar karışmış olabilir. Ben PMBOK 6 öğrencisiyim. PMBOK 6'yı çalıştım. Bildiğim kadarıyla 200 soruluk 4 saatlik sınava girmeye hazırlanıyordum. Hocalarım bana öyle söylediler. Acaba bu şartlar ne zamana kadar geçerli? Yani bizim bildiğimiz anlamda PMBOK 6'nın 200 soruluk 4 saatlik 4 seçenek arasından çoktan seçmeli test sınavı hangi tarihe kadar geçerli olacak?
Hocam şimdi son duyurusu yine PMI'nin işte 2 Ocak 2021'e kadar eski sistemle devam edeceğiz. Temmuz ayında çevik uygulama kılavuzu eklenecekti. Onu eklemeyeceklerini beyan ettiler. Onun için 31 Aralık'a kadar bu saate kadar çalışmalarını yapan arkadaşlar hani bir değişiklikle karşılaşmadan sınava devam edebilecekler. Hatta ilginç bir şekilde benim şahsi beklentim eğer hani Amerika'daki durumun böyle kötü olması daha devam ederse yaz aylarında falan belki bu durum yani bir 6 ay daha 2021'in ortasına kadar bile uzayabilir. Kesimi bilgi yok bununla ama yani hep haberlerden duyduğumuz PMI da artık hatta evden çalışmaya başladığını kendisi o tarafta duyurdu zaten. Yani böyle bir ortamda nasıl bir araya gelerek o 2 Ocak'taki hedefe yetişecekler tabii ki bilmiyoruz. Bunun yavaş yavaş göreceğiz tabii ki. Ama şu anda sınava hazırlanmış arkadaşlar 31 Aralık'a kadar rahat rahat sınava girebilirler. Hatta şimdiden söyleyeyim hep böyle son zamana bırakırız ya biz hani Türk milleti olarak böyle. Onun için lütfen arkadaşlar, lütfen son dakikaya kalmayın, sonra tarih kalmıyor bazen. Hoş şimdi evet evden olma imkanı, sınav olma imkanı falan geldi ama ne olur ne olmaz. Yine son dakikaya bırakmadan bunu lütfen eğitimlerini alsınlar. Niyeti olan arkadaşlar, erteleyen arkadaşlar en kısa zamanda PMP sertifikalarını almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü sınavın değişmesi başka şeyleri de getirecek. Onu da herhalde biraz sonra konuşacağız.
Teşekkürler Gökhan Hocam.
Ben teşekkür ederim.
Peki şimdi arada bir öğrenci grubu var ki onlar tam şöyle düşünüyorlardı ya, nasıl olsa aralıklı değişiyor. Ben biraz daha bekleyeyim, yeni sisteme adapte olayım, yeni sistemden kursları alayım ve değişen sınava gireyim. Sonra bu Temmuz'a ertelendiğinde gene ya işte ben tam kursa başlayacaktım ama ne gerek var, yeni sistem gelecek. Şimdi bu Aralık sonuna ötelenmiş durumda. Dolayısıyla şimdi önümüzde en azından Mayıs ayında olduğumuzu varsayarsak, önümüzdeki hafta gireceğimizi varsayarsak 7 aylık bir süre var ve 7 aylık bir süre içerisinde sınav merkezlerinin doluluk problemi yok. Evden de sınav mümkün olduğu için, online olduğu için kitap değişmeyecek. Mevcut materyallerin hepsi geçerli. Yani mevcut yardımcı kaynaklar, Rita gibi, işte diğer yardımcı kaynaklar gibi. Kurs materyalleri daha önce ders aldıysak değişmeyecek. Dolayısıyla şu anda tam şartlar uygun aslında futbol oynamak için. Zemin, hava şartları. Sınava girmek için uygun bir zaman diyebilir miyiz Ali Hocam?
Kesinlikle katılıyorum. Arada eski katılımcılarımdan da benzer sorular geliyor Gönenç Hocam. Onlara da önerim bu dönemi değerlendirmeleri, eğitimi alanlar güzel, o eğitim geçerli, ellerinde kitaplar var, onu değerlendirsin. Henüz eğitim almamış olanlar için de bu dönem, evlerde kaldığımız bu dönem, her ne kadar online çalışıyorlarsa da vakit ayırabilecekleri ender zamanlardan biri. Yarın öbür gün korona günlerinden çıkacak olursak yolda geçen zaman, sosyal hayat, dışarıya çıkma derken bu kadar zamanı bulamayacakları kesin. O yüzden kesinlikle ben bu dönemi değerlendirmelerini öneriyorum. Ayrıca eğitim almayan arkadaşlara da Gökhan Hocam daha iyi anlatacaktır. İstanbul Kurumsal Gelişim'in online eğitim olanakları da olduğunu belirtebilirim.
Evet, Gökrem Hocam, size dönelim hemen, onu soracaktım. Hangi kursları tamamen online almak mümkün?
Artık bütün eğitimleri online olarak gerçekleştiriyoruz. Proje yönetiminde, proje yönetimi sertifika programımızı, MS Project eğitimini, zaten PMP eğitimini ilk online'ı başlattığımda işte geçen senenin 2019'un Şubat ayıydı. Ve şu anda bütün eğitimleri Ali Bey MS Project'i etkin bir şekilde yapıyor. Onun videolarını da hazırladı. Hem böyle videolu bir anlatım, hem de isterse karşılıklı öğrencimiz veya firma daha doğrusu ona özel bir eğitim gerçekleştirilir. Keza siz, Bönenç Hocam, Can Bey, proje yönetimi eğitimlerini fiilen gerçekleştirebilirsiniz. Bunların hepsini online olarak gerçekleştirebiliyoruz artık İstanbul Kurumsal Gelişim olarak. Ve bu konuda da öncesinden, yani daha geçen senelerden tecrübemiz, deneyimimiz var. Daha yeni başlamadık aslında biz bu işlere diye söyleyebiliriz. Hatta
PMI bu eğitimleri de 35 saatlik eğitim alma şartı var sınav için.
evet.
Online eğitim almış olmak da tabii ki şartları sağlıyor aynı şekilde, değil mi?
Kesinlikle. Kesinlikle sağlıyor. Yani bütün bu eğitimlerimiz PMI tarafından onaylı, akredite edilmiş şekilde kayıtlı bir şekilde duruyor ve gönderdiğimiz sertifikalarda PMI tarafından kabul edilmiş durumda. Bu akreditasyonumuz sayesinde.
Az önce ben birinin sözünü kestim ama özür dileyerek, farkında değilim. Ali Hocam, siz bir şey söylediniz galiba.
Yok ama söz verdiyseniz söylerim.
Buyurun, buyurun.
Bu dönemden gene PMP sertifikası olup hep öyle oluyor gözlemlerimden. Bir türlü PDU toplamayı hani her sene yılbaşında planlar yapılır, uygulanmaz. Onun gibi PDU toplama planları yapıp
Ali Hocam, ses biraz sıkıntılı geliyor.
değerlendirin, yolunuzu bir tamamlayın diyorum onlara da.
Ali Hocam, ben şöyle bir tekrar yapayım, ses ara sıra gitti geldi. PDU'yu toplamak için de online ortamlar bir fırsat. Aynen offline'da olduğu gibi online'da da her bir saatlik içerik bir PDU'ya karşı geliyor. Online eğitim alırsak 3 saat, 3 PDU toplamış oluyoruz. Peki Can Hocam, şu anda biz PDU topluyor muyuz? Bir saat sohbet edersek hepimiz birer PDU kazanıyor muyuz?
Bunun bir karşılığı var. Proje yönetimiyle ilgili bu şekilde structured bir şekilde yapılan sohbetlerde saat başına bir puan veriyor.
Peki hocam, dinleyenler?
Dinleyenler için de geçerli. Konu proje yönetimiyle ilgili olduğu için saat başına bir puan verecektir. Eğer şu anda hali hazırda dinleyen bir kişi varsa ve PDU beyan ederken zorluk çıkıyorsa benimle haberleşebilir.
Teşekkürler Can Hocam. Peki biz bu videoyu YouTube'a koyduğumuz zaman, YouTube'da tekrar dinlediği zaman başka kişiler de PDU kazanabilirler değil mi?
Tabii ki. Fakat sadece bir sefer dinleme için bir PDU kazanacak. Tam anlayamadım. İkinci, üçüncü sefer dinleyeyim derse PDU sayısı 2-3'e katlanmayacaktır.
O espri ben yapacaktım, olmadı. 3 defa dinlersek 3 PDU
alacak. Can Hocam bir şey daha belirteyim. Özellikle bizim eğitimlerimizi alıp PDU girmek isteyen arkadaşlara, ben bu konuda çok tembelim. Can Hocam'ın hepsi kayıtlı zaten bizim eğitimlerimizin piyamaya. Can Hocam'ın verdiği sihirli bir rakam topluluğu var. Onu girdiğiniz anda otomatik videonuz işleniyor. Benim gibi tembel olanlara da tavsiye ederim.
Peki Gökrem Hocam, kazık bir soru geliyor. Hazır mısınız?
Hazır değilim. Buyurun.
Geçen hafta Kalder'in değerli üyelerine benden bir proje yönetimiyle ilgili webinar düzenlememi istediler. Evet. Orada sıklıkla gündeme gelen konu şuydu: uzaktan proje yönetimi mümkün müdür? Online proje nasıl yönetilir? Bununla ilgili araçlar, teknikler var mıdır? En önemli dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Ben tabii şunu söyledim. Bir dedim, iletişim çok önemli online'da. İletişim kanallarını çok iyi kullanmak lazım. Siz neler söylemek istersiniz başka?
Hocam, içinde bulunan sektörle çok alakalı tabii ki. Siz şahsen, evet, bilgi işlemle alakalı bir sektörün içinde olmanın avantajıyla bunu rahatlıkla yaşıyorsunuzdur. Uzaktan olan insanları yönetebiliyorsunuz belki. Fakat bir üretim ortamında bir ürün geliştirmek gibi ve farklı kişilerin bir arada çalışması gerektiği durumlarda bu süreci yürütmek birazcık zor olacak. Yalnız tabii ekonominin de daralmasından dolayı şu anda hani geliştirilecek ürünler de tahmin ediyorum sınırlandı artık. Bir taraftan da böyle bir durum var. Daha çok IT projelerini bu şekilde farklı, dünyanın farklı yerlerindeki insanlar bir arada çalışarak gerçekleştirebilirler. Bunun sıkıntılarını da, avantajlarını da hepsini yaşayacağız. Hatta hatırlarsınız Pimbak'ta geçen sanal takımlar tanımı vardır. İşte dünyanın farklı yerlerinden insanlar bir arada çalışmasıyla oluşur der. Bunun en önemli avantajını maliyetin düşmesi olarak, diğer taraftan işte engelli insanlara iş bulmak açısından böyle bir tanım yapılır. Bunlar hep önemli avantajlar. Fakat dezavantajları da tabii motivasyon. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Yine IT sektöründe çalışan bir arkadaşımız geçen de böyle telefonla kendisiyle konuşurken artık çalışma saatim kalmadı gibi bir şey söyledi. Gece saat 1'de yatıyorum falan dedi. O kadar hani bir taraftan evdeyiz, yöneticilerimizin gözünde sanki bir şey yapmıyormuşuz, devamlı iş gönderiyorlar gibi bir söylemleri vardı. Şimdi böyle olması da birazcık tabii yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Yani yine belirli çalışma saatlerinin içinde dikkat edilmesi, bunun yöneticilerin dikkat etmesi gerekiyor. Evdeyiz diye de hani üst taraf takım elbise, alt taraf pijama şeklinde çalışmıyor sonuçta insanlar. Yani çalışıyorsa da tabii sorun değil ama sonuçta profesyonel zamanlarını harcıyorlar yine iş yerine. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Yani hep beraber öğreneceğiz gibi geliyor bana. Uzaktan çalışma yöntemlerini.
Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Peki Can Hocam, biz şimdi derslerde proje yöneticiliği çok eski bir meslek diye anlatıyoruz. Hatta dünyanın en eski mesleklerinden sayılır. Niye? İşte piramitler var, elimizde bir proje planı yok ama varsayabiliriz ki piramitler bir proje yöneticisi veya bir proje planı olmadan zor yapılırdı diyorduk. Şimdi biraz daha geriye gittik. Göbekli Tepe var. Göbekli Tepe'yi de o günkü teknolojiyle bir proje yöneticisi ve bir plan olmadan zor yapılır diyoruz. Geleceği hakkında proje yöneticisinin ve proje yöneticiliğinin meslek olarak ne düşünüyorsunuz? Bu meslek giderek evlere evden çalışmanın, uzaktan çalışmasının yaygınlaşmasıyla, çalışmanın yaygınlaşmasıyla daha parlar mı, daha söner mi? Biraz mesleğin geleceği hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
Şimdi uzaktan çalışma mesleğin içine girecek diğer tüm mesleklerde olduğu gibi. Dolayısıyla bir anlamda, birçok anlamda bazı kolaylıklar getirecek diyebilirim. Kolaylıklar getiriyor o şekilde de. Tabii eski zamanlarda bu şekilde bir uzaktan çalışma ortamı vesaire yokken şartlar öyle. İnsanlar proje yönetimini de böyle yapıyorlar. Başka meslekler de böyle yapıyorlar. Şu andan itibaren uzaktan çalışmayla da mümkün olacak şekle geliyor. Proje yönetiminin geleceğinde görülen bir tahmin veya varsayım diyebilirim. Ben de katılıyorum. Eski geleneksel proje yöneticisinin o şekilde yöneticilik yapmak anlamındaki baskı uygulayıcı bir karakterden çıkacağı ve günümüzde hizmetkar lider, servant leader dediğimiz bir karaktere bürüneceği ortaya çıkıyor. Uzman Douglas McGregor X teorisi ve Y teorisini öne sürüyor. X teorisindeki varsayım, insanlar tembel karakterlidir, baskı yapılması gerekir. Y teorisi tam zıttı, insanlar çalışkandır, baskıya gerek yok. Şimdi gelecekte insanların çalışma zihniyeti açısından Y teorisini daha fazla benimseyecek, karakterlerinin de o şekilde şekilleneceğini ben tahmin ediyorum. X teorisinden çıkıp Y teorisine giriyoruz diye yorumluyorum. Ortalamasına bakarsak şirketlerin hem ülkemiz genelinde hem de dünya genelinde. Ben bunu zaten az çok gözlemliyorum. Eski zamanlara kıyasla günümüzde daha fazla inisiyatif veriliyor teknik elemanlara.
Teşekkürler Can
Hocam. Ömer Hocam, bu sefer ben rolünüzü üstlenip size soru sorayım. Sizin Can Hoca'ya sorduğunuz, Can Bey'e sorduğunuz soruyu siz içimizde agile dönüşümünü yaşayan, işin içinde olan biri olarak PMP sertifikanız var. Uzun süredir eğitim veriyorsunuz. Calder'de çalışıyorsunuz. Yani siz işin mutfağındasınız. O dönüşümü de belli ölçülerde yaşadınız. Asıl sizin fikrinizi sormak lazım.
Sağ olun. Beklemiyordum. Şöyle şimdi aklıma soruyu sorarken Can Hoca'ya şey gelmişti. Cerrahlar uzaktan ameliyat yapabilecek teknolojiye sahipler değil mi? Basit denemeler yapılıyor. Görüyoruz medyada. Yani çok uzaktaki bir lokasyonda robotları kullanarak cerrah bir operasyon yapabiliyor. Yani teknoloji bazı meslekleri gerçekten çok hızlı ve radikal şekilde dönüştürüyor. Bunun içerisinde işte tıpla ilgili kullanılan günümüzdeki son derece teknolojik cihazlar var. Proje yönetiminde de Agile'ın çıkması sanki yeni bir her şeyi yeniden tanımlayalım ve bütün proje yönetiminin temellerini yeniden yazalım şeklinde başladı bundan uzun zaman önce. Ama Agile ve Waterfall arasındaki birbirinden artıları ve eksileri görüldükçe sanki yıllar ilerleyince Waterfall kenara atılacak, çöpe atılacak, sadece Agile kalacak fikrinin doğru olmadığı görüldü. Onun yerine son Pinback eklentisinde de gördüğümüz gibi hibrit yöntemler daha ön plana çıkıyor. Yani kuruma özgü, sektöre özgü, kişinin bilgisine, ekibinin deneyimine özgü çözümler. Hatta bir ekiple, bir şirkette ve bir sektörde aynı anda bir projenin bir kısmı hibrit yürüyebilir, bir kısmı Agile yürüyebilir, bir kısmı Waterfall olabilir. Hatta öyle ekipler var ki aynı anda hem Kanban hem Scrum uygulayabiliyorlar. Yani günümüzde sanki proje yöneticiliğinin temelini sarsacak bir Agile geliyor söylemi biraz geçmişte kaldı. Onun yerine duruma özgü, sektöre özgü, hepsinin avantajlarını kullanan, ve hepsinden de biraz deneyimi olan proje yöneticilerine ihtiyaç var gibi geliyor bana. Son Pinbak'ın ekinde sıklıkla gördüğümüz gibi ve birazdan da ben soracaktım, yeni versiyon kitap geliyor Pinbak 7. Orada da bunları sanki biraz daha net görüyoruz. Ne dersiniz Gökrem Hocam, Ali Hocam ve Canan Hocam? Yani bu iş sanki proje yöneticisi dediğimiz kişi bunların hepsinden anlamalı. Hangisi şartlara daha uygun, hangisi benim projeme daha elverişli, onu tercih etmeli ve yerine zamanına göre esneyebilmeli diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Ben katılıyorum. Tamamen öyle. Benim görüşüm öyle. Bence de öyle. Ben katılıyorum.
Katılmamak mümkün değil. Hani aklın yolu bir. Yani sadece bir tanesi doğrudur. Ben sadece çevik yönetirim. Ben sadece işte şelale yöntemiyle yönetirim demek günümüzde artık mümkün değil. Yani ne değişmiyor ki metot değişmesin? Ve ihtiyaca göre illa sadece bir doğruyu kabul etmeyip ihtiyaca göre bunu bir projenin içinde bile şekillendirmek. Ve aslında çeviklik de zaten bu anlama geliyor. Yani o ihtiyacı hemen projenin içine yansıtmak gerekiyor. PMI da bunu işte Pinbak belki de 7'de daha da etkin bir şekilde ortaya koyacak. Ve hatta bu tahmin ediyoruz sınav sorularını bile etkileyecek bir yer, sınav sorularını. Birazdan ondan da birazcık bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum.
Ali Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Oldu mu cevap? Yani biraz proje yöneticileri sanki bunların hepsinde kendisini geliştirmesi gerekiyor gibi günümüzde.
Evet, en eski mesleklerden biriydi ama koşullar zorlaştırıyor. Şimdi PMI proje yöneticisinin süper insan olmasını istiyordu. Şimdi işin içine Agile de girdi. Proje yöneticisi olarak her şeyi bilmemiz bekleniyor. Agile'lı da, Waterfall'u da ve doğru yerde doğru yaklaşımı kullanmamız bekleniyor. İşimiz daha zorlaşacak ama günümüzde en doğru yaklaşım da bu. Amaç projeleri başarılı olarak bitirmekse doğru yerde doğru yaklaşımı doğru nedenlerle kullanmak en doğrusu. Kaçılmaz olarak bu tarafa doğru gideceğiz. İstesek de istemesek de.
Teşekkürler.
İstemek daha iyi galiba.
Teşekkürler hocam. Can Hocam, şimdi aklıma soru geldi. Bu Agile'ı konuşmaya başladık ama 31 Aralık 2020'ye kadar sınava girecek kişiler için Agile çalışmaları gerekli mi? Sınavda bir değişiklik olmayacak dedik ama altını tekrar çizelim. Agile 2'ni okumaları lazım mı? Agile'den ne kadar soru gelecek 31 Aralık'a kadar?
Şimdi değişik eğitmenler değişik tavsiyeler veriyorlar burada. Tabii ki bu benim kendi görüşüm olacaktır. Benim kendi görüşüm, proje yönetimin bilgi birikimi kılavuzunun içinde Agile'a ait yeterli bilgi var bunun için. Ve Appendix X3 kısmı da Agile'den bahsediyor. Çok fazla sayfası olmasa da. Benim görüşüm 31 Aralık tarihine kadar sınava girecek olan bir kişinin PMI'nin Agile proje yönetimi kitabını çalışmaması yönünde. Sadece proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzunda Agile konusuyla yazan bilgileri çalışması yönünde. İnternetteki yazılara bakılırsa 2-3 tane soru geliyormuş Agile proje yönetimiyle ilgili. Soruların sayısı da zaten fazla değilmiş. Bunu dikkate alırsak benim kendi görüşüm bu şekilde. Başka alternatif görüşleri süren eğitmen arkadaşlar olabilecektir tabii ki.
Teşekkürler Can Hocam. Ben de öyle söylüyorum. Odağınızı Agile'e kaydırmanıza şu aşamada gerek yok. Bu eki çalışmanıza da gerek yok. Bu bir verimlilik. Ne kadar zaman ayırabileceğinizi hesaplayın ve normal Pinbak'ın kendisine odaklanın. Agile ekini şimdilik sınav değişene kadar ben de önermiyorum. Ama ekin de piyasada satın aldığımız zaman geliyor. Tabii ki sınava girmeye düşünenler de bu soruyu haklı olarak soruyorlar. Bu kitap ek olarak geliyor. Bundan da sorumlu muyuz? Bunda çalışacak mıyız? Gibi sorular haklı olarak geliyor. Peki 31 Aralık'a kadar sınav gene 4 saatlik 200 soruluk test ve 4 adet seçenekten oluşuyor şıklar. Şimdi PMI'nin duyurularına göre 31 Aralık'tan sonra biraz öyle olmayacak. Sınav sadece test olmayacak. Bazı sorularda birkaç seçeneği birden seçmemiz gerekebilecek. Bazı sorular belki yazılı cevap vermemiz gerekecek. Gökrem Hocam,
hemen bir şey söyleyeyim. 2 Ocağı geçmeden önce şu anda evden yapılan sınavla ilgili, demin Can Bey bahsetti mi bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Evden sınava girdiğinizde, Can Bey lütfen beni doğrulayın, Can Hocam doğrulayın. İlk 100 soruyu görüyorlar, değil mi? Bir 2 saat içinde. Daha sonra bir 10 dakika ara veriyorlar. Sonra tekrar sınav başlıyor. Bu sefer ilk baştaki 100 soruya ulaşamıyor yalnız katılımcılar. Yani şu anki evden sınav olma sisteminde. İkinci oturumda bir 100 soruyla daha karşılaşıyorlar. Doğru söyledim mi Can Hocam?
Doğru. İlave edeyim. Evet. Online sınava girmeyen birisi için de bu artık geçerli. Dolayısıyla öyle bir kişi sınav merkezine giriyorsa, sınav merkezinde oturup giriyorsa, kendi evinden sınava girmiyorsa aynı şey geçerli. Dediğiniz doğru tamamen.
Yani ikinci, ilk baştaki yüzü hiçbir şekilde artık göremeyecekler.
Doğru, doğru.
Anlaşıldı. Peki
bu durumda sınav futbol maçı gibi iki devre oynanıyor diyebiliriz. Birinci devre bitiyor, geri dönüşü yok. İkinci devre başlıyor. İkinci
doğru.
Kısmın dönüşüyor.
Bu doğru, doğru.
Şey, benim zamanımda 5 tane A4 kağıdı, yani bizim zamanımızda öyle konuşayım. 5 tane A4 kağıdı veriyorlardı. Önce bir hazırlık yapıyorduk. Onlarla ilgili bir değişiklikler var mı? Onlarla ilgili PMI bir şey duyurdu mu onunla ilgili? Ben herhangi bir şey okumadım. Yine kağıtları veriyorlardı.
Online sınavda onu kaldırdılar. Artık kalem ve müsvedde kağıt kullanmasını istemiyorlar. O şekilde yaptılar. Dolayısıyla normal test merkezlerinde de kaldıracaklardır uyumlu olsun diye.
Yine bilgisayarlarda hesap makinesi büyük ihtimalle olacak. Ya da işte...
Tool'un kendi içinde tabii ki.
Evet.
İnstall edilen tool'un içinde. Anladım. Bilgisayarın kendi hesap makinesini kullanamaz. Evet. Şey yapar, tool'un hesap makinesini kullanabilir.
Evet. Peki, bunu da sınava girecek arkadaşlar merak edebilirler. Aklımdayken paylaşayım sizin. Görenç Hocam, bir şey soruyordunuz, buyurunuz.
Evet, sınavda diyordum ki 31 Aralık'a kadar test, ama ondan sonra yeni gelen değişikliklerle PMI'nin duyurularından öğreniyoruz ki artık soruların tamamı test olmayacak. Bir kısmı klasik sınav türü dediğimiz, bir kısmı da aşağıdaki doğru şıkları işaretleyin gibi birden fazla doğrunun işaretleneceği sorular olacak. Neler biliyoruz bunlarla ilgili Gökhan Hocam?
Evet, şimdi bunun webinarı vardı. PMI bir webinar yaptı ve biz işte Can Hocam, Ali Hocam üçümüz katıldık, dinledik detaylı bir şekilde. Ve ilginç konulardan bir tanesi bu. 2 Ocak'tan sonra sınava girmeyi düşünen kişilere de böyle bir uyarıda bulunalım. Bundan sonra writing, yani yazma işlemi gelecek. Şahsen tahmin ettiğim böyle çok uzun paragraflar yazdırmayacaklar. Böyle kısa kısa kelimeleri belki. Bakalım şuradaki cümlede bu kelimeyi biliyor musunuz? Mesela iş kırılım yapısının yerinde kullanılması, iş kırılım yapısıyla ilgili iş paketi mesela gibi kelimeleri doğru yerde hatırlıyor musunuz gibi sorular gelecek diye tahmin ediyorum. Bu radikal bir değişiklik yani PMI için ve PMP sınavı için. Onun haricinde çoktan seçmeli şeyler olabilir diye gördük. Ben yine destek isteyeyim, Ali Hocam'dan destek isteyeyim. Bunun bir şey vardı, formu vardı değil mi Ali Hocam? Şeyde görmüştük bir dokümanda. Çoktan birden fazla şık, birden fazla doğru.
Evet, webinarda bahsettiler. Şu anda sorularda 4 şıktan bir tanesi doğru. Ama doğru şık sayısı birden fazla olabilir. Boşlukları doldurma olabilir. Hatta yazma olabilir diyorlar. Yani bunlar yeni bir 2 Ocak'tan itibaren gelecek sistemde bu tür değişiklikler de var. Ve siz o sınava girmeyi düşünecek olursanız o döneme kadar bir takım örnekler olacak mı elimizde bilmiyorum. Olsa bile şu andaki örnekler kadar zengin olmayacak. Bu da benim gördüğüm, özellikle ilk başta önümüzdeki yılın başında sınavı alacaklar için bir dezavantaj teşkil edecek.
Kaç soru geleceğini biliyor muyuz yeni sistemde hocam? Daha açıklanmadı değil mi?
Evet, açıklanmadı. Ben de çok net bir şey duymadım.
Yani şunu net olarak söyleyebiliriz. Sınavın yapısının çok uzun bir dönem sonra değişiyor olması, yıllar sonra değişiyor olması bir tabii belirsizlik getiriyor. Soru adedi kaç olacak, çoktan seçmeliler nasıl olacak, yazı ne kadar yazılı olacak, Sınav sonucu ne zaman belli olacak? Mesela yazılıysa bunu birisi okuyacak mı? O an online okunuyor, okunabilecek mi şu anki test ortamında? Hemen sınavın sonucunda sonucu öğreniyorduk. O zaman sonucu öğrenecek miyiz? Çok sorular var. Daha gerçi vakitte var. Bu sorular cevaplanacaktır zaman içerisinde ama gün sonunda sınava girmeye niyeti olanlara ben kendi adıma şimdi size de soracağım. Yani bunu 1 Ocağı beklemeden bu dönemde mevcut çok fazla kaynak varken, çok fazla bilgi varken sınava girip geçmek çok avantajlı gibi görünüyor. Ben tavsiye ediyorum. Öneriyor musunuz siz de hocam? Sırayla söz vereyim size.
Kesinlikle öneriyorum ben de. Çünkü bir sürü soru işareti, bir sürü bilinmez var. Ama şu andaki sınav sistemine ilişkin doküman, soru, bir sürü şey bulmak mümkün. Onun için bu avantajları değerlendirmelerini öneriyorum.
Ben de şöyle ekleyeyim. Yani sakın manipülasyon yapıyorum gibi anlaşılmasın ama 2 Ocak'tan sonra Türkçe dil desteği nasıl olacak? O da şu anda bence belirsizliğini koruyan konulardan bir tanesi. Yine webinarda dinlediğimizde 12 tane dil sayıldı. Fakat bunların içinde Türkçe yoktu. Türkçe dil desteğinin olması için bir kurumun ki önceki PMBOK'ların çevresinde Türk Telekom sponsorluk gerçekleştirmişti. Yine herhalde sponsor olan bir firmanın o çeviriyi yapması söz konusu olacak. Onun için Türkçe dil desteğinin olup olmayacağı bile bence bir soru işareti. Bunu böyle kısaca biz kendi aramızda bir değerlendirmiştik. Burada da paylaşmış olayım.
Can Hocam? Ben de tamamen aynı görüşteyim. Ekleyecek çok fazla bir şey yok. O Türkçedeki belirsizliği ben de vurgulamak istiyorum.
Can Hocam peki şu anda Türkçe durumu, İngilizce durumu nasıl? Daha önceden Türkçe dil desteği alınabiliyordu ve ekran ikiye bölünüyordu. Ekranda hem İngilizce hem Türkçe'yi görüyorduk ve İngilizce'den işaretliyorduk eğer Türkçe dil desteğini seçersek. Sonra bu değişti. Şu an mevcutta hangi imkanlar var girmek isteyenler için?
Şu anda sınavı Türkçe almak mümkün. Sayfa tamamen Türkçe çıkıyor. Soru ve cevaplar Türkçe çıkıyor. Oradan işaretliyorlar. Fakat istedikleri zaman sayfadaki bir butona tıklayarak sorunun ve cevapların İngilizcesini yeni açılan da biraz daha ufak bir pencerede görebiliyorlar. Değişiklik bu şekildedir. Türkçe dil desteği istemiyorsa sınava İngilizce girecektir ve Türkçesini görme şansı olmayacaktır. Türkçe dil desteği seçmesi tabii ki tavsiye edilir. İlave de ücreti yok Türkçe dil desteğinin.
Altını tekrar çizelim mi Can Hocam? Bu da çok soruluyor. İngilizce girmek istiyorum diye tercihte bulunan bir kişinin sınav boyunca Türkçe soru görme şansı yok artık. Ama Türkçe girmek istiyorum diyen bir kişi o soruya özel istediği anda o sorunun İngilizcesini görebiliyor.
Tamamen doğru. Aynen o şekilde. Dolayısıyla biz Türkçe dil desteği seçilmesini tavsiye ediyoruz kuvvetli.
Şunun altını çizelim mi? Ben şimdi yeni sistemden PMP olacağım. O yüzden ocağı bekleyeyim diye bir şey yok. Yani yeni PMP olmak diye de bir şey yok. Bu zaten sertifika 3 yıl süreyle veriliyor. Hangi gün sertifikayı aldıysanız 3 yıl sonra ya PDU toplayacaksınız 3 yıl boyunca ya da sınava yeniden gireceksiniz 3 yılın sonunda. Bizim önerimiz tabii PDU toplamak. Dolayısıyla şöyle sorular kafasında olan arkadaşlar varsa ya bu eski sistem değişiyormuş kökten ciddi değişiklikler de oluyor. Ecail de geliyor. Ben o zaman bekleyeyim. Ocaktan sonra alayım dediği zaman 31 Aralık'ta sınava girip geçen birisiyle 2 Ocak'ta geçen birisinin sertifikası tamamen aynı değil mi Gökhan Hocam?
Kesinlikle. Hatta buna bir şey daha eklemek istiyorum ben de. Bazen şöyle bir endişe oluyor. Türkçe dil desteğini alarak sınava girersem sertifikanın üzerinde Türkçe yazacak mı gibi sorular geliyor. Ben şunu söylüyorum. Hangi dilden girerseniz girin hiç fark etmez. Sertifikanız her zaman İngilizce size ulaşacaktır. Onun için PMA çünkü bir dil sınavı değil. Hatta PMA'ya göre hani dil çok da büyük bir problem değil esasında. Onun için sınav için de bu durum geçerli. Girdiğiniz dil bambaşka bir dil olabilir. Ama sertifikayı İngilizce olarak alacaksınız. İşte önemli nokta şu, her PMBOK değişimlerinde bilgi azalır. Yani geçmişte şimdi tecrübemizin en fazla olduğu ortamdayız açıkçası. Kaç senedir PMBOK 6 ile ilgili eğitimler veriyoruz. Bununla ilgili sınava giren arkadaşlarımızdan tecrübelerini ben de web sayfamda özellikle paylaşıyorum. Sizlere sonuçta geliyor geri bildirimler. Bunları da duyuruyoruz. İşte 2 Ocak'tan itibaren sınava girenler artık yeni tecrübelere sahip olacaklar.
O biz onlardan öğreneceğiz.
Bravo, biz onlardan öğreneceğiz. Ve o öğrenme sürecinde uzun bir zaman alacak. Yani uzun derken en az bir 4, 5, 6 ay belki bir süre alacak. Onun için ne kadar fazla bilgi varken PRP sınavını hedefleyenler çalışırlar ve sınavlarını alırlarsa o kadar iyi olur.
Peki ortaya sorayım. Acaba yeni sınav sisteminde sözlü sunum yapma, bir case üzerinden case study yapma gibi değişik sürprizler de gelebilir mi?
Gönen hocam, ben bir yerde okumuştum. Bu tabii ne zaman olur o ayrı bir olay da. Uzun vadede PMI'ın artificial intelligence kullanarak, yapay zeka kullanarak karşılıklı iletişim kurma yöntemiyle soruları sormayı planladı, düşünülüyordu. Ne zaman gelir bilmiyorum ama en azından böyle bir düşüncenin olduğunu bilmek bile PMI'ın yavaş yavaş bunu sistemine katacağını söylüyor bana. Ki işte boşluk doldurma, yazma vesaire gibi şeylerle buna da yavaş yavaş giriyor. Amacı 4 sorudan 4 cevaptan birini seçmenizden çok sizin doğru cevabı seçtiğiniz konusunda emin olması PMI'ın. Bu da adım adım oraya götürecektir PMI'yi.
Ekleme yapmak isteyen hocam var mı? Peki. Can hocam, program yöneticisi olmak isteyenler için de bir sertifikası var PMI'nin. Onun sınavı nasıl oluyor? Şartları nasıl? Sınav gene test mi, yoksa orada daha farklı bir mülakat vesaire yapılıyor mu?
Onun şartları epey bir değişik. Bir kere şu an için en azından onun online sınavı yok. Sınav merkezinin açık olduğu bir zamanda sınava girmeleri gerekiyor. Böyle bir değişiklik var. Başvuru şartlarına bakarsak çıta daha yüksek. Başvuran kişinin minimum 4 sene proje yöneticisi olarak çalışmış olması isteniyor. O 4 seneyle örtüşmeyen minimum ilave bir 4 senede program yöneticisi olarak çalışmış olması isteniyor. Başvuruların tamamı otomatik olarak denetime düşüyor. Bir panel değerlendirmesi yapılıyor. Panel o kişinin özgeçmişini ve mesleki tecrübesini detaylıca değerlendiriyor. Ondan sonra ona bağlı olarak sınava girmesi için onay verebiliyor veya onay vermeyebiliyor bu şartlar altında. Sınava girmesi için onay verirse ondan sonra bu kişi sınava girebiliyor. Türkiye'de ve dünyada az kişide program yönetimi sertifikası olmasının önemli bir sebebi de bu.
Girme şartları kolay olmadığı için az sayıda kişi girebiliyor ve az sayıda sertifika var.
Doğru. Bilhassa üst yöneticileri hedefleyen bir şey desek çok hatalı olmaz.
Başka hangi sınavları online hocam?
Şu anda PMP haricinde ACP, Agile Certified Practitioner Agile sınavı ve CAPM, Certified Associate of Project Management, PMP sertifikasına deneyimden dolayı başvuramayan kişilerin PMP'nin bir alt seviyesi diye yorumlanabilecek CAPM sınavına online girmek mümkündür. Şu anda PMI'nin 8 tane sertifika sınavından sadece 3 tanesine online girmek mümkün. PMP, Agile sertifikası, ACP, CAPM, deneyimi az olan kişilerin sertifikası CAPM. Bunlara online girmek mümkün.
Şey yok galiba. Peki, risk yönetimini falan, risk yönetimini yok. Schedule için.
Yok. Onlar sınav merkezinde yapılıyor hala. Onlara online almak mümkün değil. Sadece bu üçünü online almak mümkün.
Onu duyurmadılar mı? Bu 15 Nisan'dan önce PMI'nin başkanının yaptığı duyurunun içinde ben mi yanlış hatırlıyorum? Onları da yavaş yavaş geçireceğiz gibi bir şeyler, politikaları olacak galiba.
Tabii ki. Ben bugünden bahsediyorum.
Tabii ki.
Bugün için böyle.
Anlaşıldı.
Peki dilerseniz yavaş yavaş PMBOK 7 konuşmaya başlayalım biraz da. Şimdi oraya geçerken sizce Gökrem Hocam PMBOK 7'de neler bekliyorsunuz siz? Bir de ileride acaba bu Agile sertifika var ayrıca ACP, Agile Certified Practitioner. Bir de PMP var. Bu ikisi birleşir mi? Daha fazla PMBOK 7'nin içerisine Agile'in gireceğini düşündüğümüz zaman ayrıca Agile sertifika eder mi yoksa artık tek sertifikaya mı döner sizce?
Açıkçası şimdi bu konuyu yine kendi aramızda da konuşmuştuk. Hatta Tolga hocamız da aramızdaydı. Tolga Demirel hocamız da beraberdi bizimle. O şey diyordu. Beni yavaş yavaş PMP'ye doğru sürüklüyorlar. Siz de bize doğru sürüklüyorlar şeklinde bir söylem vardı. Sanki konular bu şekilde birleşmeye başlıyor. Yani PMBOK 7'nin de gidişatı ona yönelik. Ki onu da nereden gördük? İşte PMBOK 7'nin draftı yayınlandı. Tabii çok küçük bir bölüm yayınlandı ama önemli bir göstergeydi açıkçası.
Bu arada ben araya gireyim mi Gökhan hocam?
Tabii tabii.
Şimdi mesela birisi bir yakınım bana evet. gelse ve dese ki 2022 yılının 2021 yılının 2 Ocağı'ndan itibaren bana gelse evet. ve dese ki ya ben bir sertifika alayım diyorum. Önde seçenekler var. ACP var. Agile sertifika var. Bir de PMP var. Hangisini alayım dese ben şimdi sesli düşünüyorum. PMP aldığın zaman zaten Agile de PMP'nin içerisine girmiş olacak. Yeni PMBOK'ta evet. PMBOK 7'de oldukça ağırlıklı bir şekilde Agile'de öğrenmek ve sertifika almak istiyorsak sınavda bu sorularla karşılaşmak durumunda olacağız. Dolayısıyla ben yine sesli düşünüyorum. PMP'yi tavsiye ederdim. Ali hocam ne diyorsunuz?
Şöyle ben de size hak veriyorum. Her ne kadar ben hala kendimi öngörücü olarak düşünüyorum. Agile ile ilgili eğitimler de alsam, kitaplar da okusam. Agile'cılar farklı düşünüyor olabilirler. Her şey Agile olabilir diye düşünüyorlar ama öncelikle bana gelip bu soruyu soran arkadaşa hangi endüstride, hangi alanda çalıştığını sorardım. Eğer cevabı inşaat, mekanik türü şeylerse kesinlikle PMP'yi önerirdim. Buna karşılık eğer çalıştığı endüstri IT, yazılım türü bir endüstri ise o zaman biraz daha sorgulayıp mevcut sistemlerini anlamaya çalışırdım. Duruma göre ikisini biraz daha kafasında açıp kararını kendisinin vermesini isterdim. Yaklaşımım bu olurdu. Yani burada da tek doğru yok. Biraz da bunda tabii kişisel tercih, kariyer dönüşümü. Şu anda yazılımda çalışıyor olabilirsiniz ama amacınız ileride ve büyük projeleri yönetmekse, mesela askeri şirketlere de eğitim veriyorum. Yazılım grubunda çalışan bir arkadaş Agile'ı öğreniyor. Ama kariyer yolunda büyük projelerle karşılaştığında Agile artık işe yaramıyor. Bu sefer PMP sertifikası gerekli oluyor. Yani bir sürü faktör var. Kariyer de bunlardan bir tanesi. Böyle bakınca da PMP biraz daha ağır basıyor.
Can hocam siz ne diyorsunuz? Bana bu soruyu çok sık sorarlar. Ben de şöyle tavsiye veririm. Tabii ki bu da tamamen benim kendi görüşümdür. Diğer eğitmen arkadaşlar değişik şeyler söyleyebiliyorlar. Ben diyorum ki eğer Agile ile çalışıyorsanız, o yöntemi kullanıyorsanız bile, o şartlarda bile ilk adım olarak PMP sertifikasını alın diyorum. İlk önce bir PMP sertifikasını alın diyorum. PMP sertifikası bittikten sonra kariyerinizle önemli oranda örtüşüyorsa o bittikten sonra Agile sertifikasını da alın diyorum. İkisini birden alın diyorum. Agile nedir? Tam olarak bilmiyorsa, ilgi duyup duymayacağını da tam olarak bilmiyorsa ilk olarak PMP sertifikası aldığı zaman PMP sertifikası alınca Agile proje yönetimi nasıl bir şeydir onu da makul bir oranda az çok öğrenmiş gibi oluyor. İşin başlangıcını öğrenmiş gibi oluyor. Ondan sonra kendisi o yöne yönelmek istiyor mu diye bir tekrar değerlendirme yapabilir. Eğer IT sektöründe olmazsa bile Agile sertifikasını onun arkasından alabilir. Fakat bütün iş tanımı tamamen Agile proje yönetimiyle ilgili olsa da ben diyorum ki ilk aşama PMP sertifikası alması bu kişinin. Ondan sonra Agile sertifikasını da alması, ikisini beraber alması ve sıralaması bir PMP, O bittikten sonra 2 Agile. Benim görüşüm de böyle.
Teşekkürler. Gökrem hocam
ben
siz?
Şunu ekleyeyim. Aslında sağ olsunlar Ali hocam da Can hocam da tam söylemek istediklerimi net bir şekilde ifade ettiler. Demin şunu sordunuz ya, bu iki sertifika birleşir mi ileride? Bu zaten açıklamalardan tahmin edileceği üzere bence de birleşmeyecek. İkisi farklı başlıklar içinde yer alacak. Fakat PMI'nin istediği o işte öngörücü yaklaşımı yöneten, o şekilde proje yöneten birisinin dahi çevik yaklaşımlarla ilgili fikri olması gerekir. En azından bir fikri olsun. Evet, oturup yönetmeyecek belki.